bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Vatandaş Abuzer Yücel Sarpdere Evrensel Basın Yayınları 6. Basım Temmuz 1999 Okuyan Narin Alemdar General bir başka gardiyana döndü. Buradaki tutukluların statüsü nedir? Gardiyan soruyu pek anlayamamıştı. Bir şeyler söylemek istiyordu ama kemküm ediyordu. General bu kez soru şeklini değiştirdi. Yani evladım dedi, buradaki tutuklular normal tutuklular mıdır? Asker bu kez soruyu anlamanın şevkiyle gırtlağını yırtarcasına cevap verdi. Hayır komutanım. Ya nasıl tutuklulardır? Anormal tutuklulardır komutanım. Peki normal tutuklularla anormal tutuklular arasındaki fark nedir? Normal tutuklular normal cezaevlerinde bulunurlar komutanım. Hırsızlar, esrarcılar, ırza geçenler normal tutuklulardır. Vatanı yıkmaya kalkışanlar anormal tutuklulardır. Peki bunlara nasıl davranırız? Anormal komutanım. Vatandaş Abuzer, ülkemizin karanlık dönemi 12 Eylül'ü tiye alan bir roman. Cuntanın getirdiği boğucu havayı, polis merkezleri ve tutuk evlerindeki uygulamaları, İkbal peşindeki işkenceci şefleri, kraldan çok kralcı komutanları, tüm zalimliklerine karşın zavallılıkları ve gülünçlükleriyle betimliyor. Vurdum duymaz, saf, açık sözlü konuşkan kahramanımız Abuzer, 12 Eylül'ün uygulamalarına çağdaş bir bektaşi tavrıyla katlanırken, bu heybetli zalim devin aslında toplumsal destekten yoksun, gülünç ve zavallı bir fani olduğunu gösteriyor bizlere. Kaba zulme, silahlı çaresizliğe gülmemizi, alaya almamızı sağlıyor. Alay konusu olanın ömrü de uzun olmaz. Otobüsün radyosundan güzel bir türkü duyuluyordu. Ham meyveyi kopardılar dalından, beni ayırdılar nazlı yârimden. Yolun bozuk kısımlarında otobüsle birlikte türkü de sarsılıyor, zaman zaman da otobüsün gürültüsü türküyü bastırıyordu. Aracın her kuvvetli sarsılışında Abuzer de koltuğunda bir o yana bir bu yana hopluyordu. Yanında oturan köylü, yolculuğun başlamasından itibaren Abuzer'le konuşmak için uğraşıp durmuştu. Bir konuşmasında havanın sıcaklığından söz açmış, havaların böyle sıcak ve kurak geçmesi halinde seneye kimsenin yiyecek bir şey bulamayacağını, dünyanın sonunun yaklaştığını söylemiş, buna neden olarak da insanların artık yolunu şaşırdığını, çıplak çıplak karıların memleketi kapladığını, bu yüzden de Tanrı'nın insanları cezalandırdığını ileri sürmüştü. Bir başka konuşmasında da yolların arabalarla dolduğunu, bu kadar arabanın ve insanın artık dünyaya sığmayacağını, bunun içinde büyük bir dünya savaşının çıkması gerektiğini, böylelikle dünya nüfusunun yarısından fazlasının geberip gideceğini ve sonuçta geride kalanların rahat edeceğini anlatmıştı. Ama Abuzer kendisinin sohbet girişimlerine hiç karşılık vermeyince o da bir süre sonra susmak zorunda kalmıştı. Köylü şansını bir kez daha denemek için, şu yolları da bir türlü düzeltmediler diye söylendi. Yıllardan beri böyle köstebek çukuru gibidirler. Kimse düzelteyim demez. Başımızdakiler ancak seçim zamanı uğrarlar, bir sürü sözler verirler, sonra kadunsa ara bul birini. Köylü Abuzer'e baktı. Onun gözlerini yummuş olduğunu görünce, amma uyuz herife çatmışık diye iç geçirdi ve kendisini böyle biriyle yolculuk yapmak zorunda bıraktığı için Tanrı'ya sitem etti. Gerçekten de otobüs hareket edeli 2 saate aşkın bir zaman geçmişti ama Abuzer ağzını açmamıştı daha. Otobüse binince önce yanındaki yol arkadaşını gözden geçirmişti. Ancak nedendir bilinmez sevmemişti ve o sevmediği biriyle asla konuşmazdı. Zaten hava sıcak mı sıcaktı. Güneşin kızgın ışıkları otobüsün saç kasasını kızdırmış, bu kızgınlık da içerisini fırına çevirmişti. Ayrıca Abuzer'in iri vücudu koltukların arasında oldukça rahatsız bir durumdaydı. Dizleri ağrımaya başlamıştı ve bu ağrı giderek bacaklarına yayılıyordu. Buna rağmen o, yanındaki adama konuşma fırsatı çıkmasın diye kıpırdamadan oturuyordu. Ta ki otobüs askerler tarafından durduruluncaya kadar. Bir başçavuş kapının ön basamaklarında belirdi, yolcuları küçümseyen bakışlarla ve kendisinden çok emin bir tavırla süzdükten sonra gür bir ses tonuyla ''Herkes ellerini başının üstüne koyup birer birer aşağı insin.'' ve tek kol düzeninde sıraya geçip hiç konuşmadan kimlik belgelerini hazırlasın diye emir verdi. Askerliğini yapmış erkekler tek kol düzeninde hemen sıraya geçtiler. Ancak kadınlar ve çocuklar bu sözlerin anlamını çözene kadar bayağı karışıklık yaşandı. Sonuçta yolcular kendilerine söyleneni yerine getirdiler. Askerler teker teker herkesin üstünü başını aradılar. Bagajdaki valizleri çıkartıp içlerini kontrol ettiler. Bu sırada orta boylu, göbekli, dişleri sigara nikotininden sararmış başçavuş da kimlikleri inceliyordu. Herkesin önce kimliğine, sonra suratına bakıyor, böylece fotoğrafın kimlik sahibine benzeyip benzemediğini kontrolden geçiriyordu. Bu arada da sık sık diğerine göre daha büyükçe olan sol kulağını kaşıyordu. Abuzer'in önüne gelince durdu. Suratını, giysisini ve ayakkabılarını inceledi, sonra etrafında ağır adımlarla dolandı ve tekrar karşısına geldi. Biraz alaysı, biraz sert bir ses tonuyla sordu. ''Sen kimsin?'' Abuzer bu sırada yolun karşı tarafındaki ağacın üstüne konmuş bulunan kargayı seyretmekteydi. Başçavuş kendisiyle pek ilgilenilmediğini görünce sinirlendi ve bu kez yüksek sesle bağırdı. ''Sen kimsin?'' dedik be! Abuzer gözlerini kargıdan hiç ayırmadan soruyu yanıtladı. ''Vatandaş Abuzer.'' Başçavuşun öfkesi artmıştı. ''Benimle konuşurken bana bak ayı'' dedi. ''Nereye bakıyorsun öyle?'' Abuzer yine gözlerini hiç ayırmadı ağaçtan. Kargaların sayısı 3'e yükselmişti. ''Kargalara bakıyorum.'' dedi. ''Bu kargaların mahsule çok zararı vardır. Bizim oralarda kargaları kovalamaları için çocuklara kesme şekeri verirlerdi. Sapanıyla karga vuran çocuklara da karga leşi başına bir misafir şekeri. Misafir şekeri kazanan çocuk şekeri yer, renkli kağıdını madalya gibi göğsüne takardı. Bir gün ben... ''Kes!'' diye bağırdı başçavuş. ''Kes be gerizekalı, manyak herif!'' Başçavuş öfkeyle büyük kulağını kaşıdı. Ama sinirden öylesine sert kaşımıştı ki neredeyse kulağını koparacaktı. ''Nereye gidiyorsun sen böyle?'' ''İstanbul'a.'' Başçavuşun yüzünde küçümser bir ifade belirdi. ''İstanbul'a ha? İstanbul'a demek. Ne yapacaksın orada?'' Başçavuşun aklına bu heriften şüphelenmesi gerektiği gelmişti. ''Evet, ne yapacaksın orada?'' ''Çalışayım diyordum. Çalışacakmış.'' Neymiş? Çalışacakmış. Buraları bitirdiniz, şimdi oralar kaldı. Çalışacakmış. Bok yapacaksınız. Memleketi bu hale siz getirdiniz zaten. Nerede ne haltlar karıştırdığınız belli değil. Başçavuş konuşmasına bir süre ara verdi. Kulağını kaşıdı, başındaki kepini çıkardı, sıcaktan terleyen saçlarını eliyle sıvazladı. Senin tipini hiç beğenmedim zaten dedi. Bir haltlar karıştırmış olmayasın sen. Başçavuş şunu karakola çekeyim de kendi yöntemlerimle bir güzel sorgulayayım diye düşündü. Ama o gece bir senedir görmediği kız kardeşi ve kocası bir haftalığına yanına konuk olacaklardı. Şimdi bu ne idüğü belirsiz herif yüzünden gününü zehir etmeye gerek yoktu. Başçavuş herkes otobüse binsin diye yeni bir emirle kontrolün sona erdiğini bildirdi. Abuzer'e de ondan hiç hoşlanmadığını hineledikten sonra sözlerini şöyle noktaladı. Bir daha karşıma çıkma, her zaman bu kadar iyi niyetli olmam. Abuzer başçavuşun yüzüne hiç bakmadan sakince yürüyerek yerine geçti. Otobüs hareket edince yanındaki köylü merakla Abuzer'e eğildi. ''Başçavuş niye uğraştı seninle?'' dedi. ''Askerler de silahlarını sana doğrultmuşlardı.'' ''Yanlış hedefe doğrultmuşlar.'' dedi Abuzer ve iç çekti. ''Ah, o silahlardan biri bende olsaydı.'' Köylü heyecan, merak ve biraz da korkuyla irkildi. ''Ne yapardın o zaman?'' ''Hiç.'' dedi Abuzer. ''Ağaçtaki kargaları bir güzel vururdum.'' Abuzer yeniden sessizliğe büründü. Köylünün sohbetine katılmadı. Otobüs yarım saat kadar sonra bir lokantanın önünde durdu. Muavin yarım saat yemek ve ihtiyaç molası verildiğini bildirdi. Yolcuların kimisi lokantaya girdi, kimisi tuvalete koştu. Abuzer'in karnı acıkmıştı ama o sadece çeşmeden su içmekle yetindi. Çünkü cebinde fazla parası yoktu ve o para İstanbul'da kendisini ancak birkaç gün idare edebilirdi. O da çok az ve dikkatli harcama yapması şartıyla. Otobüs yeniden yola koyulduğunda Abuzer yanındaki şahsın değişmiş olduğunu fark etti. Köylü Abuzer'in suskun tavrından sıkılmış, arka koltuklardan birinde oturan tanıdığının yanındaki şahısa yer değiştirmeleri için ricada bulunmuş, böylece yerlerini değiştirmişlerdi. Bu yeni yol arkadaşı temiz giyimli, yüzü tıraşlı, saçları özenle taranmış, 35 yaşlarında biriydi. ''Hayırlı yolculuklar'' dedi Abuzer'e. Abuzer, ''Sağ ol'' diye cevap verdi. ''Yolculuk ne tarafa?'' Abuzer yanındaki yeni yol arkadaşının eskisi gibi boş konuşan birisine benzemediğini düşünerek birkaç cümleyle bu temiz giyimli beyin merakını gidermenin pek mahsurlu olmadığına karar verdi. İstanbul'a niyetlendik bakalım. Temiz giyimli bey, İstanbul'u bilir misin diye sordu. Bilirim biraz. Daha önce de çok kaldım İstanbul'da. Hatta küçük yaşlarda geldim oraya. Ama arada bir başka taraflara da giderim iş için. Ne yaparsın? Karnımız nerede doyarsa oraya işte. Ne iş yaparsın? Ne olursa, inşaatlarda çalışırız, lokantalarda çalışırız, bazen bir şeyler alır satarız. Dedim ya, karnımız nerede doyarsa. Peki, şimdi İstanbul'da kalacak yerin var mı? Yoktur ama buluruz bir yer be. Koca İstanbul'da herkeslere bir yer bulundu da bir vatandaş Abuzer'e mi yer bulunmayacak? Temiz giyimli yol arkadaşı cebinden sigara paketi çıkardı. Abuzer'e sigara ikram etti. İçmem dedi Abuzer suratını ekşiterek. Sizinki bile bile kendini zehirlemek. Öyle ama içiyoruz işte. Dediğin gibi bile bile. Yeni yol arkadaşı sigaradan arka arkaya birkaç duman çekti. Sonra Abuzer'le konuşmasını sürdürdü. Sen bir yer bulurum diyorsun. Ama İstanbul'da belirli bir adresi olmayanları polis toplayıp şehirden atıyor. Bundan haberin var mı? Var biraz. Geçenlerde gazetenin birinde gözüme çarpmıştı. Hele gidelim bir İstanbul'a da başımızın çaresine bakarız. 2. Abuzer İstanbul'un girişinde otobüsten indi. Ana caddeden şehrin gecekondu semtlerinden birinin bulunduğu bayırlı yola saptı. Eski arkadaşlarından birinin oturduğu eve misafir olmak düşüncesindeydi. Akşam karanlığı yeni yeni çökmesine karşın yollar pek tenhaydı. Bazen tek tük arabalar geçiyordu. Mahallede sokak lambalarının tamamı yanıyordu. Yeni yönetim askeri darbeyle iş başına geldikten sonra sokak lambalarının tamamı elden geçirilmiş, karanlık köşeler aydınlatılmaya çalışılmıştı. Böylece muhalif bazı kişilerin istenilmeyen işler yapmalarının önüne geçilebilecek ve geceler korkutucu olmaktan çıkabilecekti. Gündüz otobüsteki sıcağın tersine burada hava bir hayli serinlemişti ve hafiften bir yağmur çiselemeye başlamıştı. Abuzer elinde küçük valiziyle yürümesini hızlandırmıştı. Arada bir yanından içleri tam teçhizatlı askerlerle dolu araçlar ve polis otoları geçmişti ama herhalde bunların yapacak daha önemli işleri ve baskınları vardı ki hiçbiri Abuzer'le ilgilenmemişti. Abuzer biraz daha gitmişti ki arkasından hızla gelen bir polis otosu acı bir frenkle zınk diye yanında durdu. Hızla açılan kapılardan polisler aşağı atladılar ve Abuzer'i ellerini havaya kaldırtarak teslim aldılar. Polislerin bu çevikliği Abuzer'in büyük beğenisini kazanmıştı. ''Bravo beyler'' dedi. ''Tıpkı yabancı filmlerdeki kahraman polisler gibi çevik ve atiksiniz.'' Daha birkaç kelime bir şeyler söyleyecekti ama ensesine inen bir tokat ve kulağına gelen değişik türden küfürler nedeniyle konuşmasını sona erdirmek zorunda kaldı. Abuzer'in bu coşkulu ve övücü konuşmasını yanlış yorumlayan polisler onu önce boylu boyunca yere yatırdılar, üstünü başını aradılar, sonra valizini açıp içindekileri yere boşalttılar ve valizin astarını yırtıp oraya bıraktılar. Ancak olağan dışı hiçbir şey bulamadılar. Ama nedense bu sonuca daha çok kızdılar. Polislerden birisi Abuzer'e kalkmasını söyledi. Bir başka polis bırak yatsın pezevenk dedi. Aralarında kısa süren tartışma sonunda ayağa kalkmasında karar kılındı. Abuzer ayağa kalktı, üstündeki tozları silkeledi. Polislerin başındaki amir önce Abuzer'in kimliğini, sonra yüzünü uzun uzun inceledi ve bu saatte burada ne aradığını sordu. Abuzer o sırada ceketinin koluna bulaşan çamuru silkmeye çabalıyordu. Saat pek geç sayılmaz dedi Abuzer. Bizim memlekette kadınlar tarlalardan eve daha yeni dönmüşlerdir. Ukalalık istemem diye çıkıştı amir. Nerede oturuyorsun onu söyle. İstanbul'a yeni indim dedi Abuzer. Arkadaşımın evi buralardı. Oraya doğru gidiyordum. Yani kendi evin yok. Abuzer bugüne kadar bir ev sahibi olamamanın mahcubiyetiyle bu devirde ev sahibi olmak kolay mı amir bey diye cevap verdi. Onu demek istemedim be salak herif diye yeniden çıkıştı amir ve diğer polislere dönerek işte size bir serseri daha dedi. Atın arabaya. Böylece Abuzer polis minibüsüne bindirilerek bölge karakoluna getirildi. Orada kimlik tespiti yapılıp gerekli evraklar yazılıp imzalatıldıktan ve cepleri boşaltıldıktan sonra Bodrum'daki nezarethaneye atıldı. Nezarethanede kendisinden başka 7 kişi daha vardı ve bunlar kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Kapı açılıp yeni birisinin geldiğini görünce hepsi sırayla geçmiş olsun dediler. Bir süre sessizlik oldu. Sonra içlerinden 40 yaşlarında pala bıyıklı olanı Abuzer'e yaklaşıp adını sordu. Tekrar geçmiş olsun kardeş dedi. Hayrola niye geldin? Abuzer yeni yere alışmaya çalışıyordu. Ben kendim gelmedim dedi. Onlar getirdiler. Bu cevap pala bıyığın yüzünde biraz tebessüm biraz şaşkınlık yarattı. Çok espritüelsin yani dedi. Onu anladık da niye getirdiler onu söyle. Abuzer nezarethanenin köşesinde duran gazete yığınından birkaç tane gazete alıp çıplak betona yaydı ve üzerine oturdu. Böyle yapmak zorundaydı çünkü nezarethanede oturacak başka bir şey yoktu. Demir kapı, tavana çok yakın yerde küçük bir pencere, çıplak beton zemin, tavanda dışı tel çerçeveli bir ampul, işte nezarethanenin görünümü buydu. Abuzer İstanbul'a yeni gelmiştim diye konuştu. Arkadaşımın evine gidiyordum. Polisler geldi, önce beni teslim aldılar, sonra yere yatırdılar, üzerimde biraz tepindiler, daha sonra ayağa diktiler. En nihayet başlarındaki amir beni küçük bir sınavdan geçirdi ve serseri olduğuma karar verdi. Bu yüzden de buraya attılar. Pala bıyıklının yanındaki yeşil parkalı genç çocukla ondan daha yaşlı gözüken ve Güneydoğu şivesiyle konuşanı atılıp biz de bu yüzden buradayız dediler. Yeşil parkalı genç olanı biraz korkuyla acaba bize ne yaparlar diye sordu. Nezarethanenin öbür köşesinde konuşulanları dikkatle dinleyen çekik gözlü olanı söze karıştı. Onun oturuşundan ve konuşma şeklinden buraların tecrübelisi olduğu anlaşılıyordu. Sizin işiniz bitik dedi çekik gözlü. Konuşurken kelimeleri eze eze söylüyor, özellikle kelimelerin sonlarındaki heceleri biraz daha bastırıp uzatıyordu. Ceketini omuzlarına atmış, sivri burun ayakkabılarının üzerine basmıştı. Sizi şimdi birkaç gün burada tutarlar, sonra merkeze götürürler. Ama yarın mı götürürler, öbür gün mü, yoksa öbür hafta mı bilmem. Orası Allah'a kalmış. Sonra sabıka kayıtlarınızı isterler memleketlerinizden. O da ne zaman gelir hiç bilinmez. 3 günde mi gelir, 10 günde mi, 30 günde mi, o da Allah'a kalmış. Ondan sonra sabıka kaydınız temiz çıkarsa... Genç yeşil parkalı çocuk söze karıştı. Benim hiçbir şeyim yok abi dedi korkuyla. Benim sabıkam falan yok, ben burada inşaatta çalışıyordum. Çekik göz eliyle tamam der gibi bir işaret yaptı. Orasını ben bilemem dedi. Ben yalnızca bundan sonra olacakları anlatıyorum ve bu yolları bilen birisi olarak size yardım etmeye, sizi aydınlatmaya çalışıyorum. Bana kalsa hiçbirinizi buraya getirmezdim. En başta kendim olmak üzere herkesi serbest bıraktırır, hapishaneleri bile yıktırırdım. Ama benim elimden bir şey gelmez dostum. Siz sordunuz, biz anlatıyoruz. Neyse, o işler de bittikten sonra yeterli sayıda insan toplandı mı hepsini bir trene bindirip ya Allah İstanbul'dan dışarı atarlar ve ne haliniz varsa görün. Ama bir daha sakın buralara dönmeyin derler. Bu arada gözünüzü korkutmak için biraz döverler. Eğer tekrar yakalanırsanız bu kez içeri atarlar. Artık orada ne kadar tutarlar bilemem. Yani kısaca sizin işiniz zor. Fark etmez diye söze karıştı Abu Zer. Burası da fena değil. Şimdi gidip de arkadaşı evde bulamasaydım geceyi geçirmek sorun olabilirdi. Oteller de pahalı. Burada hiç değilse üstümüzde tavan var. Bir de şurası sıcak olsaydı daha da rahat edebilirdik. Pala bıyık sıcak neyse de dedi. Ah birer cigara verseler diyerek derin derin iç çekti. Yorgansız döşeksiz oluyor da cigarasız olmuyor. İşte bu lanet yerinde sevmediğim en büyük tarafı bu. İlle de cigara. Merak etme babalık diye gürledi çekik göz. Hele biraz daha zaman geçsin. Şu amir gidecekse gitsin ya da uyusun. Ben sigara ayarlarım. Bu sözler pala bıyığın yüzünü aydınlattı. Ayarlar mıyız gerçekten diyerek merakla çekik göze baktı. Çekik göz ayıp ettin babalık dedi. Bizim buralara ceketimiz girip çıkmıyor. Hapishanelerde yatağımız yatmıyor. Bizim şu naçizane bedenimiz yatıyor. Bu kadarcık işi de beceremezsek yuh olsun bize, yuh olsun bunca senelere. O sırada o ana kadar konuşmalara katılmadan duvara arkasını yaslayıp başını ellerinin arasına almış sessizce oturan ve yalnızca ara sıra iç çekip ah ah ben buralara düşecek adam mıyım diye iç geçiren temiz giyimli, yüzü tıraşlı ve ağzını her açtığında etrafa rakı kokusu yayan bey yeniden ancak bu kez daha yüksek bir sesle ah ah ben buralara düşecek adam mıyım diye yakındı. Temiz giyimli beyin bu sözlerine çekik gözün alındığı anlaşılıyordu. Ne yani dedi çekik göz. Sen buralara düşecek adam değilsin de biz buralarda mı dünyaya geldik? Temiz giyimli sarhoş adam başını doğrulttu. Gerçekten buraların yabancısı olduğundan çekik gözlüden çekinmişti. Hatta nezarethanede bulunanların hepsinden çekiniyordu ve alkolün etkisi azaldıkça bu çekingenlik korkuya dönüşüyordu. Gözünün önündeki sisler dağıldıkça aklına işi, evi, karısı ve çocukları geliyordu. Yarın işe gidemezse amirleri hakkında ne düşünürlerdi? Kendisi bir devlet dairesinde şefti ve şeflik verileli henüz bir ay olmuştu. Şimdi işe gidemezse bunu nasıl izah edebilirdi? Ve amirleri kendisinin bir polis karakolunda sabahladığını duyarsa bunca yıllık tertemiz sicili bir anda bozulmaz mıydı? Çünkü bu devirde karakola düşen birisine kimse iyi gözle bakmıyordu. Oysa kötü bir şey yapmamış, yalnızca bir anlık dalgınlık sonucu kimliğini yanına almayı unutmuştu. O gün iş çıkışında mesai arkadaşlarıyla birlikte ara sıra uğradıkları lokantada birkaç kadeh atmışlardı. Tam eve dönerken yolda kimlik yoklamasına rast gelmiş, o zaman kimliğinin yanında olmadığını fark etmişti. Ama polislere derdini anlatamamış ve bir anda kendisini burada bulmuştu. İşin kötü tarafı hem kimliğini ispat edemedi diye gözaltına alınmıştı, hem de kimliğini getirmeleri için karısı dahil kimseye haber iletilmesine izin vermiyorlardı. Ama kimseye haber iletmesine izin vermezlerse kimliğini nasıl ispat edebilir ve buradan çıkabilirdi? Karısının ve çocuklarını düşünüyordu. Bir oğlu ve bir kızı vardı. Kızı bu yıl liseyi bitirecekti. Oğluysa ortaokul 2. sınıftaydı. Kim bilir onlar da nasıl merak etmişlerdi kendisini. Ailesi gözlerinin önünde canlandı ve gözleri yaşardı. Çekik göz temiz giyimli sarhoş beyin gözlerindeki yaşları fark edince ona acıdı. Aslında bayağı sert bir çıkış yaparak bu memur görünümlü beyi biraz daha ezmek istiyordu ama bu fikrinden vazgeçti. Abu Zer o sırada nezarethanenin diğer köşesinde horultular çıkartarak uyuyan iki kişiyi seyretmekteydi. Onları göstererek bu beyler de solucanlar gibi kış uykusuna yatmışlar galiba dedi. Çekik göz sanki her soruya kendi cevap vermek zorundaymış gibi ortaya sorulan bu soruyu da kendi cevapladı. Sen de 15 gün karakol karakol dolaştırılıp bütün saatlerinin çoğunu sorguda geçirseydin akşamları buranın beton zemini sana da Hilton Oteli'nin kral dairesi gibi gelirdi paşam. Dur bakalım, buralarda birkaç gün geçirdikten sonra seni de göreceğiz. Bunların suçu neymiş diye sordu Abu Zer. Çekik göz pala bıyığı işaret ederek o daha iyi bilir, o anlatsın dedi. Ancak biraz duraksadıktan sonra sözü yine kendisi sürdürdü. Pala'nın suç ortakları bunlar, hırsız takımından, daha doğrusu Pala'nın adamları, öyle değil mi Pala? Boş geç bunları dedi Pala, Çekik Göz'ün gevezeliğine kızmıştı. Sen de amma boş boğazsın birader diye payladı Çekik Göz'ü. Boş boş bilmeden konuşuyorsun, bir laf var, söz gümüşse susmak daha iyi para eder. İşte buna benzer bir söz, sen o sözü hiç duymadın mı? Çekik Göz Pala'nın bu sözleri altında kalacak cinsten değildi. Ne var canım, niye inkar ediyorsun dedi. Önemli olan burada inkar etmek değil, yukarıda sorguda inkar et de o zaman alnını öpeyim. Burada zart zurt yaparsın, yukarıda bülbül kesilirsin. Pala kendisini aşağılanmış hissediyordu ve Çekik Göz'ün de havasını söndürmek istiyordu. Sen sanki çok matah bir şeysin dedi. Senin de yalvarışını duymadık sanki. Sen de bir kişiyi dolandırmışsın, 30 işi kabul ettin. Ortalığın kızışmaya başladığını gören Abu Zer söze karıştı. Sakin olalım beyler dedi. Burada birbirinizle didişmeniz hiç fayda sağlamaz. Anladığım kadarıyla ikinizin de birbirinizden farklı bir yanınız yok. Karneleriniz baştan aşağı zayıf. Öyleyse kesin sesinizi, oturun oturduğunuz yerde. Sizin yüzünüzden rahatımız bozulmasın. Adamlar gürültümüzü duyup bir de bizi dışarı atmaya kalkarlarsa halimiz ne olur biliyor musunuz? Bak dışarıda nasıl yağmur yağıyor, sesini duyabiliyor musunuz? O sırada temiz giyimli sarhoş beyin yeniden ah ah diye inlediği duyuldu. Abu Zer bu kez ona döndü. Bakın bu adamcağızın bir tek suçu var, içkisini evinde içmemiş. Oysa hangi devirde yaşadığını düşünüp iş çıkışı en kısa yoldan evine gitseydi belki de bu işler başına gelmeyecekti. O bir memur, hem de devlet memuru. İşi var, evi var, ailesi var, ancak yine de burada. Demek ki üzülmenize gerek yok. Çünkü bizim işimiz yok, cepte para yok, öyleyse burada olmamalıyız. Onları buraya koyuyorlarsa bizi toplasınlar bir kireç kuyusuna doldursunlar yallah öbür tarafa. Kireç de ölüm uzun sürer ve acısı çoktur diye söze karıştı Pala Bıyık. Bence asit kuyusuna atsınlar. Çekik Göz aşağı doğru kayan ceketini yeniden omuzlarına oturttu ve kendi fikrini söyledi. En iyisi kurşuna dizilmek. İnsanın gözünü bağlıyorlar ve bir anda her şey olup bitiyor.